Bilge Zeytin Ağacı, yazar Günsu Başar. Kitabın arka yüzü. Zaman ilk yazdı, çiçeklendi önce, sonra çiçekler zeytine dönüştü. Kendi içinde ayıkladı iyilerini, kötüleri döküldü. Büyümeye koyuldu ardından, demlendi zeytinler, içleri doldu, yeşillendi, sarardı, karardı. Sıcak oldu, fırtına esti. Yağmur yağdı, güneş kavurdu, o dimdik ayakta kaldı. Ölümsüz ağaçla denilen Bilge Zeytin Ağacı, öyküsünü bu sayfaların yüreğine kazıdı. Sevgide buluşmak isteyenleri, gölgesinde toplamak için anlattı hikayesini. Okumak size kaldı. Sapiens Yayınları. Bahçemde bulunan 1000 yaşındaki Bilge Zeytin Ağacı'na, onu 1000 yıldır geçmişten bugüne getiren, dikip yetiştiren, toplayan, toprağını süren, budayan, tanımadığım insanlara, uygarlıklara, zeytin ağacını koruyan kanunlara, korumak ve yaşatmak için emek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara, bu kitabı yazmam için bana ilham veren torunum Tuna'ya ithafen. 1. Bölüm. Yarışma. Doğada beni en etkileyen şey. Aylardan Temmuz'du. Tuna, yaz tatilini geçirmek için anneannesinin Ayvalık'taki yazlığına gelmişti. Annesi ve babası bir süre sonra onlara katılacaktı. Bu bölgenin meşhur poyrazı yeni bitmiş, yerini tatlı bir esinti almıştı. İyice büyüyen yaseminlerin ve gardenyaların kokusu etrafı sarmıştı. Esinti arada bir bu güzel kokuları burnuna götürüp getiriyordu. Tuna tatilde de erken kalkmayı severdi. Burada yaşayacaklarından bir şeyler kaçırmak istemiyordu. Bir taraftan sevdiği şarkıyı mırıldanıyor, annesinin gönderdiği sakız sardunyayı dikmek için yarı gölge bir yer arıyordu. Anneannesi ona işe başlamadan dikim aletleri ve eldiven vermişti. İyi bir yer bulunca anneannesine doğru seslendi. Anneanne, burası iyi gibi dikiyorum ben bunu deyince anneannesi kapıdan bahçeye doğru başını uzatıp baktı ve tamam Tunacığım, çok güzel seçmişsin yerini diyerek onayladı. Her sene geldiğinde anneannesinin ev ve bahçede yeni düzenlemeler yaptığını görüyor, bunun bir parçası olmak hoşuna gidiyordu. Babası nasıl çiçek dikilir göstermişti ama onun her zamanki araştırmacı tarafı ağır basmış, dikimden önce internetten bununla ilgili videoları incelemişti. Nazikçe toprağı açıp sardunyayı dikti, kökleri toprakla örttü, yerini sıkılaştırdı, içinden şu toprak kokusu ne güzel diye geçirdi ve gözlerini kapatıp kokusunu içine çekti. Susadığında doyasıya su içmenin verdiği duygunun aynısını hissetti. Oldum olası toprak kokusunu çok severdi. Yağmurdan sonra da hep böyle hissederdi. Şarkısını mırıldanmaya devam ederken diktiği çiçeğe can suyu vermeyi unutmadı. Her şeyin canı vardı. Etrafına baktı, gözleriyle hepsini selamlarcasına taradı. Geçen sene diktiği begonya büyümüştü. Anneannesi hep İnsan emeğini daha çok sever derdi. O deyişi geldi aklına. Evet, bahçeye kendi ektikleri onun için daha özeldi. Can suyu candır, umarım güzel büyür, yerini seversin dedi sessizce sardunyaya. Bu yıl coşmuştu bahçe. Seneye sardunyasının ne kadar büyüyeceğini düşünürken anneannesi kahvaltı hazırlığına çağırdı. Kahvaltıda en çok zeytinyağına ekmek bandırmayı seviyordu. İçinde mutlaka anneannesinin güneşte kurutarak yaptığı salça ve özel karışım baharat da olmalıydı. Sofrayı birlikte kurdular. Çiçekler üzerine sohbet edilen kahvaltıdan sonra yine sofrayı birlikte topladılar. Anneannesi mutfakta iş yapmaya koyuldu. Tuna, okulunda sevilen başarılı bir öğrenciydi. Öğretmeninin tatil olmadan önce okumaları için tavsiye ettiği kitabını az önce bitirmişti. Bir süre arkadaşlarıyla telefonda konuştu. Dayısı gibi o da telefon kulağında gezerek konuşurdu. Arkadaşlarıyla sohbet etmeyi, yardımlaşmayı, doğayı, hayvanları, basketbol oynamayı, bisiklete binmeyi, arabaları, yüzmeyi, internette gezinmeyi, kitap okumayı ve resim yapmayı severdi. Okuduğu kitapların listesini bir yere kaydediyordu. 500 kitap olunca kendime bir ödül vereceğim anneanneciğim dedi. Anneannesi onun bu cimri konuşmasına bayılırdı. Gülümseyerek neymiş bakalım bu ödül diye sordu. Hala düşünüyorum, tam karar veremedim. Tuna kahvaltı etse de masadaki yeni pişmiş kurabiyelerin cazibesine kapılarak birini ağzına attı. Hmm, nefis olmuş anneanneciğim, eline sağlık dedi. Afiyet olsun canım, peki ne zamana koydun bu hedefini? Tuna, şimdiye kadar okuduklarımla hesap yaptım, arada sırada derslerden dolayı aksatsam bile toplamı 500 olur sanırım, yani lise bitene kadar. Hadi bakalım, kolay gelsin dedi anneannesi. Aslında aklı kış döneminde yapılacak ortaokullar arası resim yarışmasındaydı. Teması doğada beni en etkileyen şeydi. Elemeye geçenler niye etkilendiklerini de kısaca anlatacaklardı. Yazın başından beri ne resmi yapacağına karar verememişti. Herkes, özellikle de öğretmeni, resimlerini beğenirdi. Okul ödevleri dışında çoğunlukla araba veya hayvan resimleri çizerdi. Bu aralar kara kalemle çalışmayı deniyordu. Okulun son günü öğretmeninin senden güzel resimler bekliyorum Tunacığım demesi onu hem yüreklendirmiş hem de ne yapacağını bilememek endişelendirmişti. Epeydir ertelediği resmini yapmak için hazırlandı. Kağıtlarını, kalemini çıkarıp masanın üzerine koydu. Bir süre kalemin tepesi ağzında ne çizeceğini düşündü. En çok neden etkilenmişti? Yok, bir türlü bulamıyordu. Denizi, doğayı, hayvanları düşündü. Hepsini severdi ama öyle çok etkilendiği bir şey olmamıştı. İkinci bölüm, tanışma. Kim bu zeytin ağacı? Radyoda güzel bir müzik çalmaya başladı. Şarkıya kulak verince pek beğenip, şarkı güzelmiş, hiç duymamıştım daha önce, kim söylüyor acaba dedi. Anneannesi, biliyorum bunu, Ezgi'nin Günlüğü grubunun albümünden. 1980-90'lı yıllardan, pek severim şarkılarını. Ezbere bildiklerim de var. Şarkının adı Delice Zeytin dedi. Radyoya eşlik etti mırıldanarak.
Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm. Aşk güzel ediyor her şeyi. Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm. Aşk güzel ediyor her şeyi. Kaşların, gözlerin ne güzel. Bakışın ne güzel. Dert savurur, sevda toplar çiçeğini. Bak bu ışık senin ışığın, dallarına ay doğmuş delice, delice zeytin. Bu bahar yine gelin olacak, omuzunda yeşil bir duba, delice, delice zeytin. Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm, aşk güzel ediyor.
Tuna meraklı, araştırmayı seven bir çocuktu. Zaten ne resmi yapacağını bulamamıştı. Kalemini bıraktı, hemen internete baktı, grubun şarkılarını telefonuna ekledi. Yatarken dinleyecekti. Delice zeytin nedir, hiç duymadım diye sordu. Anneannesi kendi kendine çekirdekten yetişmiş, sonrasında insan eliyle aşılanmış zeytin ağacına denir Tunacığım diye açıkladı. Tuna, mutfakta boşalan zeytinyağı şişesini dolduran anneannesinin yanına gitti. Demin yediği kurabiye susatmıştı, bir bardak su içti. Bir taraftan hala ne resmi yapsam diye düşünüyordu. Oh, şu yaz günü su gibisi yok anneanneciğim dedi. Tuna'nın hareketleri büyük büyüktü. Arada zıplar, konuşurken ellerini kollarını çok kullanırdı. Çeşitli işaretler çizerdi havaya. Anneannesi pek tatlı bulurdu onun bu neşeli hallerini. Biliyor musun Tuna, bahçemizdeki zeytin ağacı yaklaşık 1000 yaşında deyince Tuna'nın gözleri kocaman oldu. Nasıl olur? Her yıl bize zeytin veriyor, o kadar yaşlıysa nasıl yapabiliyor bunu? Bizimki de delice mi? Anneannesi tam, hayır bizimki delice değil. Gel sana bilge zeytin ağacının öyküsünü anlatayım. Demişti ki, o sırada Tuna'nın arkadaşlarının bahçe kapısının önünde sesleri duyuldu. Tuna, evde misin? Tuna, biz geldik. Tuna dışarı çıktı. Bahçe kapısını açtı, arkadaşlarını içeri davet etti. İçlerinden biri, yok yok girmeyelim, hadi deniz kenarına oynamaya gidelim dedi. Anneanne ellerini hızlıca yıkayıp dışarı çıktı. O da pek severdi Tuna'nın arkadaşlarını. Arada birlikte oyun oynamışlıkları bile vardı. Çocuklar hoş geldiniz, biraz önce kurabiye yapmıştım. Hemen yanına bir de limonata yapayım, biraz bahçede sohbet eder, sonra yine gidersiniz, tabii isterseniz deyince anneanne kurabiyesinin meşhur lezzetini hepsi bilirdi. Parlayan gözlerle birbirlerine baktılar. İçlerinden birinin rahatsız etmeyeceksek derken lafını bitirmesini beklemeden diğer hepsi isteriz dediler bir ağızdan. Anneanne limonata yapmaya içeri girdi. Çocuklar bahçede geziniyorlardı. Kızlardan biri, evinizi her zaman pek beğeniyorum Tuna. Her şey ya mavi ya da beyaz. Kapıda yazan mavi beyaz adını hak ediyor dedi. Anneannem zevklidir diyerek teşekkür etti. Anneanne çocukları büyük zeytin ağacının karşısındaki çardağa davet etti. Kendi boyadığı mavi beyaz motifli tepsinin içinde limonataları ve kurabiyeleri getirdi. Çocuklardan biri, aa bunlar yeşil, limonata sarı olmaz mı? Deyiverdi. Tuna, anneannem limonataları mavi bardaklara koymuş. Gözlerini anneannesine devirip espriyle, başka renk olamazdı zaten dedi ve devam etti. Mavi ile sarı birleşince yeşil olur. Resim dersinde görmüştük, unuttun mu? Çocuklar Tuna'ya hak verdiler. Kızlar gülüştü. Hepsi bu lezzetli ikramın tadını çıkardı. Anneanne mutfaktaki işine geri döndü. Çocukların sesleri için dünyadaki en güzel seslerden biri herhalde diye içinden geçirdi. Çocukları çok severdi. Gülümsedi. Gülümseyince hep bir yanağında gamze çıkardı. Yine çıkmıştı. Tuna'nın aklına anneannesiyle en son konuşmaları geldi. Bilge zeytin ağacı hikayesi yarım kalmıştı. Üstelik merak etmişti. Belki arkadaşlarının da hoşuna gider diye içeri girip anneannesine rica etti. Anneanne, hikayeni vaktim varsa hepimize anlatır mısın? Çok güzel anlatıyorsun deyince anneanne pek mutlu oldu. O zaman sen arkadaşlarının yanına git. Hatta eğlenceli bir oyun yapalım istersen. Mesela sen onlara bizim zeytin ağacımızın konuşma özelliği var. Bağırarak sorun bakalım sen kimsin diye size cevap verecek göreceksiniz de. Ben de ağacın arkasından sesimi değiştirip anlatayım ne dersin? Eğlenceli olur dedi. Bu fikir Tuna'nın çok hoşuna gitti. Anneanne elindeki işi bıraktı, ellerini yıkadı, mutfak önlüğünü çıkarttı, kütüphaneden bir kitap aldı. Yakın gözlüklerini taktı, kitabın arasında ayraç bulunan kısmı açtı. Kararlaştırdıkları gibi yaptılar. Anneanne kendini göstermeden yavaşça süzülerek ağacın arkasına geldi. Zaten ağacın gövdesi kocamandı, görülemezdi. Çocuklar inanmasalar da meraklarını yenemeyip bir ağızdan bağırarak ağaca sordular. Sen kimsin? Anneanne sesini gürleştirip değiştirerek ağacın ağzından kitap okumaya başladı. Ey insanoğlu, ben bilge zeytin ağacıyım. Kızlardan biri kalkıp zeytin ağacının arkasına dolandı. Anneanneyi gördü. Anneanne parmağını ağzına der gibi götürünce bu oyunu bozmak istemedi. Gülümseyerek yerine döndü. bilgeliğim bulunduğum topraklarda, görüp geçirdiğim hayatlardan, savaşlardan, barışlardandır. Ben sabrın, dayanıklılığın, verimliliğin ve barışın timsaliyim. Dünya üzerinde yetişen ilk ağaçlardanım. Efsaneler, ben herkese aitim ama kimseye ait değilim. Siz gelmeden önce buradaydım, siz gittikten sonra da burada olacağım dediğimi söyler. Doğrudur. Yaklaşık 2000 yıl yaşarım. Genç zeytin ağaçları olması için topraktan yeni filizler çıkarırım. Bu yüzden bunca yıl sonra ölsem de benden büyüyen yeni ağaçlar yaşarlar. Bu döngü böyle devam eder. İşte bu yüzden ölmez ağaçta derler benim için. Anneanne aynı ses tonuyla devam etti. Zeytin veririm aynı ağaçtan, ister yeşil ister siyah. Çocuklardan biri bir şey soracak oldu. Bu sefer Tuna parmağını ağzına götürerek şşşt hareketini yaptı. Yağ veririm, yemeklerinizi güzelleştiririm. Hatta içebilirsiniz şifa diye. Sabun olur, temizlerim kiripası. Çekirdeklerim ısınmak için, dallarımsa kimi zaman yakmak için, kimi zaman bir eşyaya dönüşmek için kullanılır. Keçiler yiyince yapraklarımı, süt olurum onlara. Işık bile verirdim eskiden kandillerde. Çocuklar ilgili gözlerle ağaca bakıyor ve sesi dinliyorlardı. Tarih boyunca verdiklerimin yanı sıra hep barış, dostluk ve bereketi simgeledim. Yapraklı dallarım nice kralların tacı olmuştur tarihin tozlu sayfalarında. Ağacım akıl ve zaferin, dalım barışın, zeytinyağım da saflık ve sadeliğin sembolü oldu. Bir de kıymetimi anlayanlar kesilmemem için emirler verdi, kanunlar koydular bilesiniz. Kendiniz için, gelecek için zeytin ağaçları dikin. Okuması bitince gözlüklerini çıkarttı, kitabını kapattı, ağacın arkasından çıkıp tıpkı tiyatro sahnesinde gibi çocuklara doğru eğilip selam verdi. Hepsi alkışladılar anneanneyi. Onların yanına oturarak sorularınız varsa sorun çocuklar dedi. Önce Tuna söze girdi. Bizim ağacımızda bilgi mi anneanneciğim? Anneannenin yaşlı ve buruşuk yüzü gülümsedi. Yanağındaki gamzesi çukurlaştı. Evet dedi. Aynen o ağaç gibi bilge. Çocuklardan biri bu zeytin ağacı kaç yaşında acaba diye sorunca yaklaşık 1000 yaşında çocuklar. Ben de öğrendiğimde sizin gibi çok şaşırmıştım diye cevapladı anneanne. Çocuklar bir ağızdan vay dediler. Tuna'nın hikayeyi dinlerken sözünü kestiği çocuk, ben yeşil zeytinin ağacı farklı, siyahınki farklı sanıyordum. Anneanne, ikisi de aynı ağaçtan yavrucuğum. Birini erken topluyorsun, diğerini kararınca dedi. Sesini kalınlaştırdığından boğazı acımıştı. Tuna fark edip ona bir bardak su getirdi. Çocuklar bugüne kadar çevrelerinde gördükleri onca zeytin ağacının bir hikayesi olmasından oldukça etkilenmişlerdi. Anneannesi, sağ ol oğlum, su getirenlerin çok olsun diyerek teşekkür etti Tuna'ya. Tuna, anneannemin böyle lafları pek meşhurdur deyince hepsi gülüştüler. Tuna devam etti. Bitirdiyseniz artık deniz kenarına gidelim mi? Hepsi tabaklarını, bardaklarını tepsiye koydular. İkramlar ve hikaye için teşekkür ettiler. Anneanne, giderken yolda göreceğiniz zeytin ağaçlarına dikkatle bakmanızı öneririm. Daha önce hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama hiçbirinin gövdesi birbirine benzemez ve sanat eseri gibidir. Şekilli gövdelerini nelere benzeteceksiniz merak ediyorum dedi. O sırada anneannenin aklına gelen bir fikir gözlerini parlatmıştı. Dilerseniz yarın için ailenizden izin alayım, hep birlikte yakındaki zeytin fabrikasına gidelim. Bugünden sorularınızı düşünürseniz yarın onlara sorarız, ne dersiniz dedi. Hepsi çok sevindi. Bu bilge ağaç hakkında daha çok şey öğrenmek isteyerek el çırptılar. Çocuklar yürüyüşe çıktıktan sonra anneanne hepsinin ailesini arayarak onlarla geçirdiği vakti anlatıp izin istedi. Aileler çok memnun oldular. Yürüyüş dönüşü Tuna eve gelince İnanamazsın anneanne. Bugüne kadar hiç dikkat etmemişim meğerse. Nelere benzettik bilemezsin. Kimi yaşlı dede yüzlüydü, kimi tek gövdeli, kimi ejderha gibi üç gövdeliydi. Örülmüş saç gibi olanlar da vardı biliyor musun? Arkadaşlarım hikayeyi pek beğendi. Daha fazlasını dinlemek için yarını iple çekiyorlar. Ayrıca oyunculuğuna da tam puan verdiler dedi ve sarılıp Gamze'sine öpücük kondurdu. Anneanne, konuştuğumuz gibi önce fabrikayı arayıp randevu aldım. Sonra aradım ailelerini. Hepsi uygun dedi. Çocuklar yarın öğleden sonra saat 2'de bizde olacaklar. Çok güzel bir aktivite olacak. Hem fotoğraf da çekersiniz orada. Ben de heyecanlıyım bu gezi için dedi. Akşam yemeğini erken yerlerdi. Yine öyle birlikte yardımlaşarak kurdukları sofrayı yardımlaşarak topladılar. Tuna kirlileri bulaşık makinesine dizdi. Anneannesi de buzdolabına tencereleri kaldırdı. İkisi de televizyondaki akşam haberlerini uzun koltuklarına uzanarak dinlediler. Anneanne uzun oturma derdi bu uzanma işine. Program bitince televizyonu kapattılar. Tuna gözünün ucuyla masadaki boş resim kağıdına bakıyor, yarışma için hala ne resmi yapacağını bilmiyordu. Sabah dinlediği Delice Zeytin şarkısını telefonundan açtı. Üçüncü bölüm Kavuşma. Meğer bahçemizde 1000 yaşında biri varmış. Anneanne, Tunacığım, Bilge Zeytin Ağacı hikayesi hem senin hem arkadaşlarının pek ilgisini çekti. Öyle anlıyorum. Ailemiz için çok kıymetli olan bahçemizdeki bu ağaçla buluşma öykümüzü de anlatayım mı sana? İster misin? Diye sordu. Tuna, küçüklüğünden beri anneannesinin ağzından onun yaşanmış hikayelerini dinlemeyi pek severdi. Hevesle, elbette anneanneciğim, onu da anlat dedi. Anneannesinin sırtına bir yastık verdi, telefonda çalan müziği kapattı, koltuğunda dik oturdu. Biri dinlemeye, diğeri de anlatmaya hazırdı. Derin bir nefes alarak başladı anlatmaya. 2013 yılıydı. Yıllar yormuştu beni ama hiç de pes etmiş değildim. Yoğun ve yorucu bir iş hayatım olsa da sevdiğim işi yaptığım için hep enerji ve neşe doluydum. Hayatımda her zaman hayalleri olan ve hayallerini gerçekleştirmek üzere çabalayan biri oldum Tunacığım. Okuyup bir işim olmasını, işimde de başarılı bir yönetici olmayı hayal ettim, oldu. Bir ailem, çocuklarım olsun istedim, çocuklarım için güzel şeyler diledim, oldular. İş hayatının bana öğrettiklerini başkalarına eğitim vererek aktarmak istedim, oldu. 25 bin kişiye eğitim verdim. Annenin de benim gibi eğitim veriyor olmasından gurur duyuyorum Tunacığım. Büyüklere kitap yazmak istedim. Oldu. Üstelik bunların çoğu çocukluk hayallerimdi. İnsan isterse, çok isterse, hayallerini amaca dönüştürürse, gerçekleşmesi için kendini adarsa gerçekten olur Tunacığım. Ben buna inanıyorum. Hep inandım. Tatlı sesiyle sıralamasına devam etti. Hobilerim olsun, sanatsal ürünler yapayım dedim. Oldu. Sen doğduktan sonra küçüklere de kitap yazmak istedim. Oldu. Deniz kenarında yazlık bir evim olsun istedim. O da oldu. Bunu yazlıkta kullanırım. Bu tam yazlığa göre. Ben bunu boyar yazlıkta duvar asarım diye birçok şey biriktirmiştim evin deposunda. Şöyle de dursun, böyle de olsun diye isteklerimi sıralıyor, kendime hayalimdeki evi hazırlıyordum. Gözlerini kapatmıştı, hayalini yaşıyor gibi anlatıyordu. Hayalimde Ege'de 2 katlı bahçeli evimi görüyordum. Denize çok yakındı. Dolmuş durağı az ilerideydi. Alışveriş edecek yerler de vardı çevrede. Yokuşu yoktu. Oldum olası hiç yokuş çıkamazdım zaten. Evin içi kutu gibi derli toplu, huzurlu, aydınlıktı. Evdeki tüm renkler gibi evin adının da mavi beyaz olmasını istiyordum. Bahçedeki salıncakta oturuyordum. Rengarenk çiçeklerim, meyve veren ağaçlarım vardı. Meyvelerinden reçeller yapıyordum. Sevdiklerimle sofra sohbetleri yapıyor, yanında lokumu olan kahveler pişiriyordum. O zaman daha doğmamış torunlarıma bahçede oyun alanları tasarlıyordum. anlayacağın henüz olmayan şeyleri hayalimde film gibi seyrediyordum. Gözlerini açtı, Tuna'nın yanağına öpücük kondurarak, "O zaman sen daha doğmamıştın, ev hayalim buydu işte," diyerek derin bir soluk aldı ve devam etti. Bedenim yorgundu. Artık iş hayatımı bitirmek, ailemle daha çok vakit geçirmek istiyordum. Hobilerimle uğraşıp keyif aldığım şeyleri yaparak yaşam yoluma devam edebilirdim. Benim bu tatlı hayalimi dinleyen ve çocuk gibi hevesle parıldayan gözlerimi gören annen, baban ve dayın gerçek olmasını çok istediler. Bir gün annen, "Bu aralar işlerim az, ben destek olabilirim, hadi ev arayalım," deyince biraz endişe ama bol sevinçle yola koyulduk Tunacığım. Ege kasabalarını kısaca turladık, önce nerede yaşamalı diye bakındık, bizi çeken yer Ayvalık oldu. Birkaç ev baktıktan sonra bir ev gördük. Daha kapının önünde annenle birbirimize aynı anda baktık. Gözlerimiz, "Evet işte burası," dedi. Üstelik daha bahçenin ve evin tamamını görmemiştik. Anlaşma sağlanınca sevinç gözyaşları akıttık birlikte. İçimden gelen isteklerimle birebir örtüşmesine çok mutlu olmuştum. Bu evi almaya karar vermemizdeki en büyük neden ve aynı anda birbirimize baktıran şey bahçedeki koca gövdeli ihtişamlı zeytin ağacı olmuştu. Gövdesini ancak iki kişi kucaklayabilirdi. Yaşının 1000 civarı olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdık. Gözlerimiz o an neredeyse yuvalarından fırlayacaktı. Büyülü ve görkemli duruşu, heybeti insana güven ve huzur veriyordu. Anneannenin ayağı uyuşmuştu. Biraz topallayarak gittiği kütüphaneden fotoğraf albümünü getirdi. Ağacın gündüz ve gece çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. "Zaten biliyorsun ama şöyle fotoğraftan bakınca nasıl da görkemli duruyor değil mi?" dedi hayranlıkla. Tüm bunların yanında beni büyüleyen, hayrete düşüren şey o zeytin ağacının tüm evrelerini yaşamak oldu Tunacığım. "Şehirde büyümüştüm. Nereden bilirdim ağacı böceği?" dedi ve devam etti. İlk yaz önce çiçeklendi, sonra çiçekler zeytine dönüştü. Kendi içinde iyilerini kötülerini ayıkladı. Kötüleri döküldü, büyümeye koyuldu. İçleri doldu, yeşillendi, sarardı, karardı. Sıcak oldu, fırtına oldu, yağmur hatta dolu bile yağdı. Güneş kavurdu. O dimdik, tüm heybetiyle dayandı. Bir sürü zeytini vardı üzerinde. Nasıl toplanır, nasıl budanır, nasıl ilaçlanır, nasıl kışa hazırlanır, gün be gün öğreniyordum etraftan. Ölümsüz ağaç dendiğini öğrenince çok şaşırmış, bir kez daha hayran olmuştum bu bilge ağaca. Tuna dikkatle dinliyordu. İlk hasat zamanı toplayıcı ile birlikte önce yeşilleri, sonra kararınca siyahları topladık. Bize yetecek kadarını ayırıp kalanını ağacı olmayan komşularla, yardım eden işçilerle paylaştım. Avucumda zeytinler, zeytin çuvallarının yanında, üstüne yatarak biraz şöyle, biraz böyle pozlar vererek resim çektirdim. Bu defa albümdeki fotoğraflar içinden onları gösterdi. Tuna ilgiyle baktı hepsine. "Peki yerdeki zeytinlere ne oldu?" diye sordu. Toplayıcı ile birlikte kalanından yağ çıkarmak üzere fabrikaya götürdük. Bahçedeki ona göre daha küçük olan iki ağaçtan toplananlarla birlikte tartıldı. Hepsi 150 kilo geldi. İnanamadım. Öğrendiğime göre zeytin ağaçlarının hasatında bir yılı yok yılı, bir yılı var yılıymış. Yani ağaç yok yılında gelecek hasada güçlenmek, daha çok zeytin vermek için kendini bir yıl dinlendiriyormuş. Bizim için o yıl var yılıydı demek ki. Gülümsedi ve devam etti. Tartıdan sonra zeytinler makinelerden geçti. Önce çöp ve yapraklarından temizlendi. Boylarına göre ayrıldı, yıkandı. Sonra sıkıma girdi ve yağ oldu. Fabrikanın keskin yağ kokusu burnuma dolmuştu. Merakla tüm aşamaları izledim. Yağımızı alıp eve gelince hayret, yorgunluk, sevinç karması duygularla kendime bir kahve yaparak bugünü kutladım. Ama asıl kutlama ağaca yapılmalıydı Tunacığım. Kalktım, ellerim kavuşmasa da kocaman sarılıp gövdesine öpücük kondurdum. Başımı yaslayıp minnetle teşekkür ettim. Ben sadece Ağacın heybetini beğenmiştim ama ağaç bana, ailemize gölgesini, manzarasını, meyvesini, yağını vermişti. Bilge Zeytin Ağacı kendi hikayesini anlatırken ben de onunla ilgili hikayemi anlattım sana. Kahvaltıda ekmek banıp yemeyi çok sevdiğin zeytinyağının ve zeytinlerin soframıza nasıl geldiğini şimdi daha iyi anladın sanırım dedi ve devam etti. Bütün aile hayranız bu yaşlı ama ölümsüz ağaca. Bizim için çok özel. Akşam yemekleri, sohbetler, dinlenmeler, espriler, telaşlar aynı hayalimdeki gibi gerçekleşti. Öyle mutluyum ki hayalimin ötesini zeytin ağacı vermişti. Aile ziyaretlerinde bir gelenek oluşturduk ilk yıldan beri Tunacığım. Her yıl veda zamanı ağaç altında birlikte çektiğimiz fotoğrafları biliyorsun. Çekirdek ailemizle ilk yıl 4 kişiydik. Dayın evlenince tatlı yengenle ailemiz genişledi. Sen de katılınca aramızda dünyalar bizim oldu. Böylece fotoğrafta 6 kişi olduk. Uzakta olmasalardı keşke aile büyüklerimiz de katılabilselerdi bize. Çok isterdim. Çok olmak ne güzel. 4. Bölüm Keşfetme. Gelecek için şimdiyi bilmek. Bir iç geçirdi. Yüzüne hüzün çökmüştü. Gamzesi görünmüyordu şimdi. Tuna endişeyle baktı anneannesinin yüzüne. Ne oldu anneanneciğim dedi. Anneannesi. Geçen sene sincaplar vardı buralarda Tunacığım. Artık yoklar. Bahçeye ceviz bırakıyordum. Öyle akıllılar ki alıp ağacın en tepesine çıkıp aşağıya atıyorlar. Kırılınca inip yiyorlardı. Gelecek kış için bahçeye ceviz gömüyor, yiyecek istifi yapıyorlardı. Keşke sana gösterebilseydim onları. Daha eskiden de tavşanlar varmış. Bizden daha eski oturanlar söylediler. Bak burada olacak sincapların fotoğrafı. Albüm içinden bulup gösterdi. İnsanlar yeni evler, daha büyük yaşama alanları istedikçe bulundukları alanları hep genişlettiler. Köyler, kasabalar, şehirler böyle böyle büyüdü. Yapılaşma arttıkça yeşil alanlar, doğa yok olmaya başladı. Ağaçları, hatta zeytinlikleri bile kestiler. Bazen de yapılara yer açmak için yaktılar. Koruyucu kanunlar da olsa onları yok saydılar. Bazı uygunsuz firmalar zararlı atıklarını insanlara ve hayvanlara zarar vereceğini bile bile ortalığa atıp denizlere, ırmaklara akıttılar. Sağ olsun belediyemiz denetimlerini sürdürüyor, sağlıklı üretime destek için mücadele edip kötü yapılaşmanın önüne geçmeye çalışıyorlar. Yine de bilinçsiz, cahil ve çıkarcı insanlar yüzünden doğamız bu tehlikeyle hep karşı karşıya. Yeşil rengi, denizlerimizdeki güzel maviye hasret kalıyoruz. Ne kadar kontrol edilse de her şeyin daha da kötüye gitmesinden korkuyorum Tunacığım dedi. Artık Tuna da hüzünlenmişti. Ama bir şeyler yapılabilir değil mi? Çok mu geç artık? Hayır Tunacığım, hiçbir şey için geç değil. Hepimiz doğamızı korumak için çabalayabiliriz dedi. Gözleri derinlere daldı. Hikaye içinde hikaye gibi oldu değil mi? Biri tanışma, diğeri kavuşma hikayesiydi dedi gülümseyerek. Tekrar suyundan biraz içti. Anlatırken bahçemizdeki zeytin ağacı için hiç bizim demedim dikkat ettiysen. Tıpkı efsanelerde söylendiği gibi. Çok uzun yaşadığı için bizden sonra başka hayatlara da şahit olacak. Ne güzel, onun hikayesinde biz de iz bırakıyoruz değil mi Tunacığım deyince. Tuna, ama bence o da bizim hikayemizde iz bırakıyor anneanneciğim dedi ve sordu. Peki başka hayalin var mı? Olmaz mı Tunacığım? İnsanın hayali biterse ardından koşacağı amacı ve yaşam gücü olmaz ki. Yeni hayalimde daha çok çocuk kitabı yazmak var. Ayrıca izin aldığım çocuk kitaplarını, gözleri gören görmeyen, hikayelerimi dinlemek isteyen tüm çocuklar için seslendirmek istiyorum mesela. Anlayacağın internette olacağım sesimle. Dönünce yazlıktan bu kız seslendirme eğitimi alacağım dedi. Tuna bir kez daha hayran oldu ona ve bitmek bilmeyen enerjisine, eğitimin yaşı olmadığına gerçekten inandı. Anneanne uzun uzun esnedi. Yatalım mı artık Tunacığım? Tuna, yatalım anneanneciğim. Ben biraz müzik dinleyeceğim kulaklıkla. Sabah kaydetmiştim ya, sana tatlı rüyalar. Odalarına çekildiler. Tuna, sabah türlü türlü kuşların şarkı sesleriyle uyandı, giyindi, aşağıya indi. Kızarmış ekmek kokusu her yere yayılmıştı. Anneannesi onu fark edip verandadan seslendi. Tunacığım, günaydın. Gelirken tezgahtaki yağlı salça tabağını da getiriver. Oo, anneanneciğim, hani birlikte hazırlıyorduk sofrayı? Sabah erken kalkınca kuru vereyim dedim. Malum bugün keşif günü. Düşündün mü soracaklarını? Orada görünce ve dinleyince daha çok soru gelir aklıma diye düşündüm. Nasıl istersen, şu salçalı ve baharatlı yağ banmak hakikaten süper oluyor. Ben de annemden, ninemden öğrendim bunu. Hatta küçükken dışarıda oyun oynamaya çıkarken ekmeğimize sürüp elimize verirlerdi. Arkadaşlarımıza da verirdik. O zamanlar böyle hazır abur cuburlar yoktu. Neyse ki sen fazla düşkün değilsin öyle şeylere. Biz şanslıyız aslında bu bölgede. Çok faydalı otlar, sebzeler var. Bir günde seninle semt pazarına gider, orada da keşif yaparız arzu edersen. Olur anneanneciğim, yaparız. Kahvaltı bitince sofrayı topladılar. Tuna bahçedeki salıncağa oturdu, etrafına baktı. Anneannesinin anlattıkları onun için şimdi anlam kazanmıştı. Daha önce fark etmediği mavili beyazlı eşyaların, objelerin gerçekten emek ürünü olduğunu fark etti. Ev beyaz, demirler mavi, çatı alt ahşapları mavi, salıncak beyaz, yastıklar mavi, objeler, dekorlar ya mavi tonları ya da beyaz. İçinden gülerek evin adı başka bir şey olamazdı tabii diye geçirdi. Yaratıcı bir sürü proje vardı etrafta. Anneannesinin dediği gibi ya bir şeylerden dönüşmüşlerdi, başka renkten ya maviye ya beyaza boyanmışlardı. Bahçe lambalarına dikkatle baktı, plastik saksıdan yapıldıklarını gördü. Hepsinde özen vardı, sevgi vardı. Belki burası eskiden evdi ama şimdi yuva olmuştu. Tuna, bakmakla görmenin farklı şeyler olduğunu anlamıştı. Daha önce eşya diye bakmıştı, şimdi emek olarak görüyordu. Telefonunun videosunu açtı, kalktı, şöyle bir gezdi her tarafı, daha yakından inceledi, keyifle ve kaydetti. Bir taraftan sesli bir şekilde, şu görmüş olduğunuz ahşap balıkları anneannem boyamış, şunlar da lambaya dönüşen plastik saksılar, evet, şimdi avizeden yaptığı minik süs havuzunu görüyorsunuz, diyerek geze geze anlatarak kaydetti. Kayıt bitince ailesi ve arkadaşlarıyla her günkü telefon aramalarını yaptı. Tam dayısıyla yengesini görüntülü arayacaktı ki çocukların bahçe kapısında belirdiğini gördü. Zaman ne çabuk geçmişti. Anneanne sesleri duyunca hepsini daha gölge diye verandaya davet etti. Bugün büyük gün çocuklar. Bakıyorum yanına minik defter ve kalem alanlar var. Böyle ilgilenmenize çok sevindim. Şimdi siz biraz soluklanın, ben de üzerimi değiştireyim dedi. Çocuklardan biri ben geziyi telefona kaydedeceğim deyince diğerleri uyanık seni diyerek gülüştüler. Anneanne onlar gelmeden tezgah üzerine ekşi mayalı ekmek dilimleri hazırlamıştı. Üzerlerinde sürülmüş zeytinyağlı salça ve az baharat vardı. Tunacığım, sen arkadaşlarına ekmekleri ikram et, ben hazırlanıp geliyorum dedi. Hep birlikte arabaya bindiler. Fabrika yolunda zeytinlikler vardı. Giderken hepsine dikkatle baktılar. Gerçekten sanat eseri gibiydiler. Yine benzetmeler yaparak eğlendiler. Fabrikaya vardıklarında anneannenin konuştuğu kişi onları karşıladı. Aman aman hoş gelmişsiniz, çok mutlu olduk. Ne güzel böyle araştıran, dünyayı öğrenmeye çalışan çocuklarla tanışmak dedi. Ve onları önce yönetim odasına götürdü. Hemen zeytin çiçeği kolonyası ikram etti. Çocuklar kolonya ile başlamışlardı şaşırma maratonuna. Tadımlık zeytinlerden ikram etti. Bu kadar çok çeşidi olduğuna da şaşırdılar. Biraz sonra kocaman fabrikayı gezmeye başladılar. Keskin yağ kokusu burunlarında dans ediyordu. Şişeler, tenekeler, tanklar, kocaman aletler vardı etrafta. Yetkili başladı anlatmaya. Dünyada ilk zeytinyağı milattan önce 2000'li yıllarda üretilmiştir. Adına da altın sıvı denmiş. uygarlıklar zeytinyağını hep kutsal saymışlardır. Anadolu'da 4000 yıllık geçmişi vardır. Bereketin, barışın, uzun ömrün simgesidir. Bu bölgede daha çok yetişmesinin sebebi ideal toprak yapısı ve iklim koşullarına sahip olmasıdır. Buralarda oksijen boldur. Ege Denizi ile dağları dolaşan hava en güzel ortamı sağlar. Dünyada zeytin ve zeytinyağında Ege ürünleri kalitesiyle çok ünlüdür. Türkiye olarak zeytinyağı üretiminde 5. sıradayız çocuklar. Özellikle Ayvalık ürünleri ödüllüdür. Belediyemiz de destek olur tüm üreticilere. Festivaller, organizasyonlar düzenler. Çocuklardan biri, Ayvalık'ta kaç zeytin ağacı var diye sordu. 2,5 milyon ağaç var. Bunun yarısı 200 yaşın üstünde. Hatta artık anıt sayılan ağaçlar da var. Geçen gün üniversiteden ziyarete gelen hocamızın araştırma konusuymuş. Ben de ondan öğrendim. Ayvalık'taki en yaşlı anıt ağaç 1200, Türkiye'deki en yaşlı ağaç ise Urfa'da 3200 yaşındaymış. Ben de hep düşünürüm, bu ağaçlar kim bilir ne hayatlar, ne savaşlar, kuraklıklar, afetler görmüştür diye. Tuna, ooo bizim bahçedeki ağaç 200 yıl sonra anıt olacak ha? Diğer çocuk, peki iyi zeytin, iyi yağ almak için neler yapıyorsunuz? Fabrika aşamasına gelmeden önce zeytinliklerimizde onlara sağlıklı bakarak verimlerini arttırırız. Bunun için organik gübreleme, doğru budama, toprağını havalandırma, ilaçlama, zararlı sineklerden koruma, sulama çalışmaları yapıyoruz. Zeytin ağaçları için birkaç ilginç bilgi de vereyim size diye devam etti. Bu arada çocuklardan kimi telefonuyla kayda alıyor, kimi not tutuyordu. Mesela, zeytin ağacının yaprakları yaz kış yeşildir. Yaprağının çayı çok faydalıdır. Ekim ayı gibi hasat yani toplama işi başlar. Yeşil zeytin için erken, siyah zeytin için daha geç toplama yaparız. Erken hasat zeytinyağı da pek güzeldir diyerek minik bardaklarla onlara tadım yaptırdı. Tuna, soğuk sıkım diye duymuştum bizimkilerden. O nasıl oluyor, farkı ne? Soğuk sıkımda zeytin yere düşmeden ve tek tek dalından toplanır. Eskiden taş değirmende, şimdilerde ise yeni usul makinelerle sıkım aşamasında çekirdekleriyle birlikte öğütülür. Hamur haline gelen zeytin sıkılır ve 27 derecenin altında tutularak bu kıymetli yağ elde edilir. Bu teknik taş baskı olarak da adlandırılmaktadır. İlgiyle dinleyen çocuklara anlatmaya devam etti. Meyvesinin ve yağının dışında çekirdekleri ve kütükleri de ısınmak için kullanılır. Budanan yapraklı dallar keçilere yemek olur. Düzgün budanan parçalarından ağaç oymacıları bir sürü ev eşyaları yaparlar. Havan, nihale, kesme tahtası, peynir tabağı, tereyağı bıçağı gibi birçok şey zeytin ağacındandır. Hadi şimdi hasattan sonra gelen zeytinlerin burada yağ olma yolculuğunun hikayesini görelim dedi ve birlikte ofise döndüler. Yetkili bilgisayarını açtı, bu yolculuğun videosunu, fotoğraflarını onlara gösterdi. Hasattan sonra yani Kasım'da gelebilseniz keşke. O zaman tüm süreci kendi gözlerinizle görürdünüz ama tam da okul zamanına denk geliyor değil mi? Çocuklardan Tuna, evet ama iyi ki videolar, belgeseller var. Eve gidince epey bir araştırma yapacağız internetten. Hepsi çok ilginç diye cevap verdi. Tanıtım bitince hepsi tek tek teşekkür etti. Kendileri için hazırlanan minik çantaları alınca yine şaşırdılar. Yetkili, bugünün armağanı olsun size. Yine bekleriz dedi. Birazdan teşekkür ettiler. Yolda dönerken ne kadar zarif bir düşünce diye aralarında konuştular. Çantalarda minik bir kavanoz zeytin reçeli, mini zeytin kolonyası, tadımlık yağ poşetleriyle bir de broşür vardı. Çektikleri resimlere, videolara baktılar. Anneanne, hazır bilgileriniz tazeyken sizinle bir konuyu daha paylaşmak istiyorum çocuklar dedi ve anlatmaya başladı. Ayvalıklı, emekli bilgisayar mühendisi olan Gül Gürsoy hanımefendinin 2015 yılında Bir Çocuk Gelişir, Dünya Değişir inancıyla bir proje başlattığını duymuştum. Çocukların müzik ve koro çalışmaları için başlatılmış bu proje çok hoşuma gitmişti. Zeytin Çekirdekleri ismiyle yola çıkmışlar. Zamanla dernekleşip konserler vermişler. Daha sonra İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nden gönüllü öğretim üyelerinin belirli zamanlarda gelerek çocuklara müzik, masal, spor, bilim, dans, tiyatro ve geri dönüşüm dersleri vermeye başladıklarını öğrendim. Takip ettiğim kadarıyla eğitim alan çocukların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ayvalık Belediyesi bu projeye her zaman destek veriyor. Dernek ve belediye işbirlikleriyle türlü etkinlikler düzenliyorlar. İsterseniz bir araya oraya da gidelim birlikte dedi ve telefonunu arkaya uzattı. Bakın orada fotoğrafları var. Çocuklar ilgiyle baktılar. Biri hemen internetten adresi açıp detaylı inceledi, arkadaşlarına gösterdi. Ben de zeytin çekirdeklerine katılmak istiyorum. Eve gidince bizimkilere göstereceğim dedi. Çok şanslısınız dedi anneanne. Bilgiye ne kadar çabuk ulaşıyorsunuz. Biz çok vakit kaybederdik. Yine de kütüphanelerde araştırma yapmanın keyfi de başkaydı. Tam bir arada kütüphaneye derken Tuna sözünü kesti. Anneanneciğim, o da seneye kalsın. Zamanımız azaldı. Bizi artık denizin kollarına bırak deyince hepsi kikir dedi. Eve geldiklerinde çocuklar anneanneye teşekkür ettiler, sırayla öptüler, ertesi gün denizde buluşmak üzere ayrıldılar. Anneanne yine gelin çocuklar, ailenize çok selam söyleyin diye el salladı arkalarından. Hepsi yakın evlerde oturuyorlardı. Onlar da Tuna gibi yazları geliyordu. Aileler de teşekkür telefonları açtılar. 5. Bölüm Koruma. Sunduğun her şeye teşekkürler. Yorulmuşlardı. Duş aldılar. Anneannenin tabiriyle biraz uzun oturup dinlendiler. Gelecek hafta sonu aile bir arada olacaktı. İkisi de özlem doluydu. Ne pişirsek, nereye gitsek sohbeti bitince anneannenin gamzeli yanağına bir öpücük kondurup ona teşekkür etti. Ne çok şey öğrenmişti zeytine, zeytin ağacına ve verdiklerine dair. Daha çok öğrenmek istedi. Bilgisayarını açtı, zeytine, zeytin ağacına dair şiirlere, anlatılara, yazılara daldı. Bulduklarını da anneannesiyle yüksek sesle okudu. Tuna ayağa kalktı. Bu tanışma ve kavuşma hikayelerini çok sevdim. Ben de senin gibi bilge zeytin ağacına teşekkür edip sarılmak istiyorum anneanneciğim diyerek evden çıktı, bahçeye geldi ve kocaman gövdesine sarılıp minnetle öptü. Başını yaslayıp içinden, seni şimdi gerçekten tanıyorum ve çok seviyorum bilge zeytin ağacı. Bize sunduğun her şey için çok teşekkürler. Dinlediğim tanışma ve kavuşma hikayelerine koruma hikayeleri de eklenecek. Bil ki şimdi ve büyüdüğümde seni ve doğayı elimden geldiğince koruyacağım, söz veriyorum dedi. Eve girdi, daha hava kararmamıştı. Sabah masada bıraktığı resim kağıdını aldı, yarışma için ne resim yapacağına artık karar vermişti. Doğada beni en etkileyen şey konulu resim yarışması için bilge zeytin ağacını resmedecekti. Ayrıca sunumunda ne anlatacağını da biliyordu. O güzel yeşilin rengi kara kalemle belli olmazdı. Renkli kalemlerini getirdi odasından, bahçeye çıktı, çardağa oturdu, en güzel görüş açısı oradaydı, çizmeye başladı zeytin ağacını. Dallarında zeytinleriyle, yapraklarının yeşiliyle, etrafında sincaplarla, tavşanlarla. O yıl, ortaokullar arası resim yarışmasında Tuna, bilge zeytin ağacı resmiyle birinci oldu. Hem resminin hem hikayesinin anlatımıyla dikkat çekti, ödül aldı. Ağaçla tanışma ve ağaca kavuşma hikayesi okul dergisine basıldı. Bir televizyon programına davet edildi, orada bilge zeytin ağaçlarını nasıl koruyacağına dair hayallerini anlattı. Yıllar sonra Tuna, şimdi bir yetişkin. Çocukluğunda bahçelerindeki zeytin ağacına ve kendine verdiği sözü tuttu. İşinin yanı sıra çevre ve doğa koruma çalışmalarına gönüllü katılıyor, en çok da zeytin ağaçlarını koruma mücadelesi veriyor. Özellikle yarının büyükleri çocuklara doğayı, zeytini koruma bilinci aşılamak için çeşitli projeler hazırlıyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinlikler, geziler düzenliyor, okullara konuşmacı olarak gidiyor, herkesin gücünün yettiği kadar koruma çabası gösterdiğinde dünyamızın daha güzel olacağını anlatıyor. Resim yapmaya devam ediyor. Zeytin ağaçları konulu resim sergisiyle sesini duyurmaya devam ediyor. Eğer birine hediye verecekse, onlara hikayesini anlatabilmek için hep zeytin ağacından yapılma olanları tercih ediyor. Kitap okuma hedefini arttırdı, kendisinin resimleyeceği zeytin ağacı konulu bir kitap yazmaya başladı. O, hiç vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Sevgili okur, doğamızda neleri koruyabilirsin? Anlatabilirsin, yazabilirsin, resmedebilirsin, hissedebilirsin. Bu etkinliği de yanındaki bir yetişkinle paylaşabilirsin. Teşekkür. Yazmam için sonsuz destek veren ailemin tüm fertlerine, okuyup yüreklendiren minik ve büyük dostlarıma, donanımıma katkıda bulunan destekleyen yazar hocalarıma, Jale Sancak Hülya Biyan'a, editör, redaktör, yazar sevgili Sin Eren'e, resimleyen Aysun Neşeli'ye ve basım ve dağıtımını gerçekleştiren kıymetli Sapiens yayınlarına sevgiyle. Günsu Başar. Günsu Başar, Ankara doğumlu, yetişkin iki çocuğunun ve eşlerinin annesi, bir torun sahibidir. Banka müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra birkaç bankada daha yöneticilik yapmış, aynı zamanda eğitimci misyonu da üstlenmiştir. Bu süreçte eğitim yoluna sevdalanarak kurduğu eğitim danışmanlık firmasını 10 yıl yönetmiştir. Kişisel gelişim ve yönetim becerileri geliştirme üzerine ekibinin çalışmaları hariç kendi başına her kademeden 25 bini aşkın katılımcıya eğitim, 500'ün üzerinde organizasyona eğitim ve danışmanlık hizmetinde bulunmuştur. Birçok radyo TV programına, panel ve konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Biri kurum içi yayın olmak üzere eğitici eğitimi ve genel yayın olarak Farkında Mısınız isminde yetişkinlere yönelik yayınlanmış kitapları vardır. Hayallerinin içindeki çocuğun ve öğrenci ruhunun ona kılavuzluk edeceğine inanan Başar, çocukların dünyasına girmek arzusuyla çocuk kitapları yazarı olarak yoluna devam etmektedir. Seslendiren Günsu Başar. Teşekkürler.